Şimdi boyun fıtığında ameliyat ediyorsunuz. Evet. Aradaki işte o fıtıklaşan bölümü çıkardınız. Peki orada bir çökme yaşanabilir.
Evet.
O zaman ne yapıyorsunuz? Yani ameliyatta sadece çıkartıp bırakıyor musunuz? Yoksa hayır, neler yapıyor?
Bak, boyun fıtığı, hani ben şimdi bahsettiğim insanlar çok rahat, basit olarak algılayabilir. Aslında boyun fıtığı şöyle bir konum itibariyle de sıkıntılı bir bölgeden giriyoruz. Neden derseniz, şah damarıyla tabii, yemek borusu ve soluk borusunun tabii, arasından tabii, giriyorsunuz. Evet, yani iki tane, üç tane hayati yapının evet, tam arasından giriyorsunuz. Evet, ve arada bir sürü kirli ve temiz kan taşıyan incecik örümcek ağı gibi bir sürü damar var. Ve bu evet, herkes için çok farklı.
Evet.
Bir parmak izimiz gibi. Hı. Hepimiz için ayrı bir yapı bu.
Tabii.
O kadar kaslı şey ayırdıktan sonra kemiklere geliyorsunuz. Kemiklerin etrafından aşağı doğru inen sinir zincirleri var. Hı. O sinir zincirlerini zedelemeden orada kanaması muhtemel kaslar var. O kasları bloke etmeniz gerekiyor. O blokasyon sırasında o sinirleri zedelediğiniz zaman göz kapağı düşüklüğünden evet, ses kısıklığına hı-hı, bir sürü evet, sıkıntılı şeyler hastaların başına evet, gelebiliyor. Fıtığı aldık. O bölge boş mu kalacak? Hayır, boş kalmayacak. O bölgeye kafes dediğimiz veya protez dediğimiz iki farklı yapı var. Hı-hı. Bu yapıları kullanabiliyoruz. Kafes özel bir tıbbi malzeme, içi kemik çimentosu diyebileceğim bir yapıyla, özel bir malzemeyle dolduruluyor ve fıtığı çıkardığımız boşla fluoroskopi altında, yani bir tür röntgen cihazı altında yerleştiriyoruz. Yani yerleştirdikten sonra o cihazı çalıştırıp bakıyoruz, hı hı, yerinde mi, evet, düzgün mü, aşağı omuriliğe doğru kaymış mı, mesafenin doğruluğu kadar o koyduğumuz tıbbi malzemenin, kafesin derinliği de çok önemli. Yani ne üstte olması lazım, ne çok fazla alta gitmesi lazım. Çok iyi bir orantılama evet, yapmanız lazım. Dolayısıyla bu çok önemli. Sonra o kafes çıkmasın diye gerekirse, her hastaya değil tabii ama bazı hastalarımıza kemiklerin üzerinden plaklarla o kafesleri sabitliyoruz. Genç hastalarımıza da önerdiğimiz başka bir çeşidi daha var. Buna da, bu da dinamik sistem diye geçiyor. Hareketli protezler. Bu protezlerin kafese göre bir üstünlüğü, boynun özellikle sağa sola çevirdiğimiz şu aksiyel hareketini birebir taklit eden bir yapı. Yani şu şekilde evet, dönebilen bir yapı. Evet. Tabii fiyat olarak diğerine göre bariz farklı ama özellikle genç hastalara bunu öneriyoruz. En azından böyle bir seçenekleri olduğunu, kabul edip etmemeleri tabii kendi bilecekleri iş ama böyle bir seçenekleri de olduğunu söylüyoruz. Protezde tabii herhangi bir kemik çimentosu falan kullanılmıyor. Protezin amacı boyun hareketlerini korumak. Diğerinde de tabii ki boyun hareketleri korunuyor ama bir miktar evet, kısıtlanıyor. Evet. Neden? Çünkü oraya kemik çimentosu koyuyorsunuz. Amaç orada füzyon dediğimiz kaynaştırma işlemini oluşturmak. Dolayısıyla birinin diğerine göre üstünlüğü, evet, protez kafese göre biraz daha üstün. Çünkü boyun hareketleriniz daha iyi korunuyor evet, kafese göre.
Peki birden fazla fıtık olduğunda?
Yani, gene kullanılabiliyor bunlar. Dördüncü, yedi omurga demiştik boyunda.
Evet.
Dördün, dört ve dördün altındaki omurgalara ön taraftan, dördün üstündekilere önden ulaşmak zor olacağı için arkadan evet, ulaşıyoruz. O yüzden arkadan kafes veya protez koymak tabii ki omurilik olduğu için çok zor. Hatta yani yapılamayacak kadar zor bir şey. Ama birkaç seviyede de olsa evet, biz gene kafes ve protez uygulamalarımızı yapabiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok.
Evet. Bu protezleri vücut hemen şey yapıyor mu? Uyum sağlıyor mu?
Tabii bunu ben örneklerini hep şey olarak evet, veriyorum. Diş dolgusu gibi. Yani evet, sonuçta dişimizde yabancı bir maddeyle evet, dolduruluyor. Ama biz onun eğer iyi bir elde yapıldıysa tabii, hiç farkına varmıyoruz. Ömür boyu eğer ömürlükse yapılan dolgu iyi bir elden çıktıysa ömür boyu hiç ağzımızda onun nasıl varlığını hissetmeden yaşıyorsak aynı şekilde bu tür protezlerin ve kafeslerin de varlığını boynumuzda hissetmiyoruz. Vücudumuzda
bir ömür var mı bu protezlerin?
Çoğu ömürlük. Evet. Bir sıkıntı olmadığı sürece işte kırılma veya kayma olmadığı sürece zaten çıkarılmıyor. Vücudun bunlara karşı bir alerjisi veya bir reddetmesi gibi bir durum söz konusu değil. En azından ben böyle bir şeye şahit olmadım bu zamana kadar.
Yani ne tip komplikasyonlarla karşılaşılabiliyor? Evet. Neler görüyorsunuz?
Nelerle karşılaşılabiliyor? En büyük, en çok korktuğumuz şey kafesin omurluğa doğru kayması veya hareket etmesi. Maalesef bunlar komplikasyonlar arasında. Şükür başımıza inşallah hiçbir zamanda gelmez. Gelmedi de. Bu tabii ki bir doktorun ve hastanın başına gelebilecek en kötü şey felçle sonuçlanıyor. Evet. Boyundan aşağısı için. En büyük korkulan komplikasyon bu. Onun dışında neler olabilir? Omurilik zedelenmeleri ve omurilik zedelenmesine bağlı olarak beyin omurilik sıvısının kaçağı diyeyim. Evet. Bunlar olabilir. Uyuşukluklar olabilir o bölgedeki. Çünkü kök dediğimiz omurilikten çıkan sinirlerimize biz kendilerimizi kök diye tabir ediyoruz. Bu köklerin manipülasyona bağlı olarak bazen uyuşmalar olabiliyor. Bu gibi komplikasyon, enfeksiyon, yara yara enfeksiyonları gibi komplikasyonlar olabiliyor. Anestezinin komplikasyonları, yani anestezi almaya bağlı komplikasyonlar olabiliyor. Kabaca bunları söyleyebilirim.